Ayrım 58, bölüm 74, sayfa 573. Chesapeake, 03:50. Muhammed Raşit, Plymouth'u sahil yolu boyunca sürdü. Yolun sonuna geldiğinde durdu, motoru susturdu. Chesapeake körfezinden serin bir rüzgar esiyor, yıldızlar parlıyordu. Evin 25 kilometre ötesindeki plan burnundan geçmişti. Arabadan inerken gözleriyle çevreyi araştırdı. Sahil ıssızdı. Rüzgarın ve dalgaların sesinden ve soğumakta olan motorun çıtırtısından başka bir şey duyulmuyordu. Beklediği gibi görünürde ne bir araba ne de ondan başka biri vardı. Burayı 6 hafta önce seçmiş, yeterince ıssız olduğundan emin olabilmek için 5-6 kere de gelmişti. Sağında yaklaşık 400 metre ötesinde evin ışıkları görülüyordu. Bir tehlike oluşturmayacak kadar uzaktı. Ama ormandaki çatışmadan beri çok daha dikkatli davranmakta kararlıydı. Çevresini araştırdı ve yaklaşan bir araba sesi duymaya çalıştığı 5 dakikadan sonra Plymouth'a geri döndü. Sırt çantası yan koltuğun üzerindeydi. İletişim aralığı da saat 4 ile 5 arasına ayarlanmıştı. Çantadan dizüstü bilgisayarını çıkardı, uydu antenini açıp bilgisayara bağladı. Anten kablosunu açıp anteni arabadan birkaç metre öteye toprağın üzerine yerleştirdi. Sonra şoför koltuğuna oturdu. Kapıyı açık bırakıp bilgisayarı çalıştırdı. Ekran açıldı, Windows programı yüklenmeye başladı. Antenin gerektiği gibi ayarlanması birkaç dakika sürdü. Daha sonra raporun özetini yazdı. Yazdıklarını gözden geçirip bir şey eklemek gerekmediğini anlayınca gönder düğmesine bastı. Sinyal 2 saniyeden daha kısa sürede gitti. Bir saat önce cep telefonuna gelen mesaj Beyaz Saray'daki adamına aitti. Birliklerin İsrail'e nakledildikleri haberinden huzursuz olmuştu. Sona bu kadar yaklaşmışken Amerikalılar hala oyun oynamaya çalışıyordu. Öfkeden köpürüyordu. Böylesine hilelerle ateşle oynayacak kadar çılgın olmalıydı Amerikalılar. Ebu Haşim'in cevabının acımasız olacağını umuyordu. Raşit sabah 7'de bir sonraki iletişim aralığında cevap alacağından emindi. Dizüstü bilgisayarla uydu antenini yazlık eve yerleştirecekti. Cevap her şeyi belirlerdi. Bilgisayarını kapattı, uydu antenini katladı. Her ikisini de sırt çantasına yerleştirip çantayı yanındaki koltuğun üzerine bıraktı. Yazlık evden ayrılmadan önce kahvesine kristale benzer parçacıklar karıştırmıştı. Bu sıvıyı içmek gücünü arttırmış, en azından gelecek 24 saati uyanık geçirmesine yetecek enerjiyi vermişti. Gorev'in Visto ile yaşadıkları onu huzursuz ediyordu. Ya Visto doğruca polise giderse, ya polis minibüsü ve üniformaların ayrıntılarını anlatırsa, güvende olmak için belki de polis minibüsü kullanma fikrinden vazgeçmesi gerekecekti. Neyse buna sonra karar verebilirdi. Şimdilik tek düşüncesi İsrail konusuydu. Bu yüzden Beyaz Saray'daki çılgınlar başkentlerinin yok olmasına yol açabilirlerdi. Şaşırarak bunu düşünmekten ürkmediğini fark etti. Eğer Amerikalıları cezalandırmak için ölmesi gerekiyorsa, demek Allah'ın dediği buydu. Washington DC 03:45. Siyah Chrysler Capital çevre yolundan ayrıldı. 10 dakika kadar sonra araba DC'nin 8 kilometre dışında iç karartıcı bir sanayi mahallesinin ortasındaki yıkık bir deponun arkasındaki park yerine giriyordu. Adamlar arabadan çıkıp sürüklendiklerinde Kursk hala baygındı. Şoförle yanındaki adam önden koştular. Ağır demir kapıların kilitlerini açtılar. Depoya girip ışıkları yaktılar. Neonların aydınlığı depoyu ışığa boğdu. Depo leş gibiydi ve buz gibi soğuktu. Etrafta bir sürü ambalaj sandığı vardı. Neon lambalarından birinin altına da sağlam görünüşlü tahta bir koltuk yerleştirilmişti. Adamlar köşkü binanın içine sürüklediler. Koltuğa atar gibi oturttular. Kollarını iplerle koltuğun kolluklarına, ayak bileklerini de koltuğun ayaklarına sıkıca bağladılar. Köşkü DuPont meydanının ötesinde karşılayan yüzü yaralı genç hiçbir şey olmamış gibi bir sigara yaktı. Sonra ellerini ceplerine götürerek köşkün üstünden aldığı beylik tabancayı, cüzdan ve cep telefonunu tahta sandıklardan birinin üstüne fırlattı. Arkadaşlardan birine seslendi. Kaynak lambasını hazırla, arabadaki copu da getir. Ötekiler geldi Andrei. Yüzü yaralı olan adam döndü. Deponun arkasında usulca duran iki arabanın ışıklarını gördü. Her arabadan birkaç kişi indi. Galiba binbaşı uyandırmanın zamanı geldi. FBI Genel Merkezi 01:55. Collins, Hoover binasından Nicky'nin cep telefonunu aradı. Telefon bir kez çaldıktan sonra açıldı. Alo, hat kötüydü. Collins, Nicky'nin sesini zor duyuyordu. Nicky benim, beni duyabiliyor musun? Bir dakika bekle, pencerenin yanına yaklaşayım, hat berbat. Birkaç saniye sonra Nicky'nin sesi, bu kez çok daha net, yeniden duyuldu. Beni şimdi duyabiliyor musun? Duyuyorum. Neler oluyor Nicky? Hastaneyi aradım. Neredesin diye araya girdi Nicky. Hoover'da. Benimle buluşman gerekecek, şu anda postayım. Birkaç yere daha telefon etmem lazım ama sonra buradan bir süre ayrılabilirim. 2 saat sonra buluşabilir miyiz? Nicky gelemem sevgilim. Gırtlağıma kadar işe battım. Sen bana neler olduğunu söyle. Hastaneden neden ayrıldın? Daniel'ın yanında kalmak istediğini sanıyordum. Bilmem gereken kötü bir şey mi oldu? Bir sessizlik. Şimdi anlatamam. Telefonda anlatamam dedi Nicky. Buluşmamız gerekecek. Lütfen, çok önemli. Collins içini çekti. İçinden bir ses, Nicky'nin geçen akşam restoranda konuştukları konuya girmek istediğini söylüyordu. Nicky, eğer daha önce konuştuklarımızsa sana söylemiştim. Daha fazla ayrıntıya giremem. Onun için lütfen ısrar etme. Bir sessizlik daha. Sonra Collins kanını donduran kelimeleri duydu. Bana doğruyu söylemedin değil mi? Bana gerçekten neler olduğunu anlatmadın. Bu kez gerçekten konuşmamız gerekecek. Washington DC 0350. Kursk yüzünde patlayan yumruğun etkisiyle sıçrayarak kendine geldi. Uyan. Çenesinde keskin bir tokat daha patladı. Kursk'ün başı yana devrildi. Ağzında kan tadı vardı. Başı döndü, aklı karıştı. Yeniden kendine gelene kadar birkaç saniye geçti. Güzel, yeniden yaşayanların ülkesindesin demek. Kursk gözlerini kırpıştırdı. Bakışlarını odaklamaya çalıştı. Üzerine doğru eğilmiş yüz yaralı genci yanındaki arkadaşlarını, arkada da ötekileri gördü. Ondan sonra gördükleri kanını dondurdu. Adamın arkadaşı portatif bir kaynak lambasının düğmeleriyle oynuyor. Lambadan çıkan lastik hortumlar biraz ötede asetilen tüpüne doğru gidiyordu. Yaralı yüzün elinde lastik bir cop vardı. Beni duyuyor musun Kursk? Sen kimsin? Hiç kafanı yorma. Matt ve Yudenich adını hatırlıyor musun? Kursk hala darbelerin etkisindeydi. Adı duydu, bu adı duymayı bekliyordu ama bir şey demedi. Yaralı yüz arkadaşına bakıp başını salladı. Bakalım bu hafızanı yerine getirecek mi? İkinci adam cebinden bir çakmak çıkardı. Kaynak lambasının ucuna yaklaştırıp ateşledi. Lamba kırmızıya kesildi. Kırmızılık yoğun bir maviye dönüştü. Parmaklarla başla teker teker. Bakalım dil çözülecek mi? Kursk debelenirken kaynak lambasını tutan adam ilerledi. Dur. Gölgenin arasından bir adam çıkmıştı. Kursk neonların köreltici ışığı altında adamın yüzünü göremiyordu ama sesindeki kararlılığı duymuştu. Bana 10 dakika verin. Baş başa dedi adam Rusça. Yaralı yüz başını salladı. Öteki kaynak lambasını söndürüp yere bıraktı. Çıkıp gitti. Biraz önce konuşan adam yavaşça gölgelerin arasından çıktı. Cebinden bir mendil çıkarıp eğildi. Kursk'ün dudaklarındaki kanı sildi. Sen kimsin? Adam soruyu duymazdan geldi. Şu yaptığın iş pek keyifli değil binbaşı. Üstelik tehlikeli bölgelerde dolaşıyorsun. Seni buraya getiren adamların seni öldürmek istediklerinin farkındasın değil mi? Buna bir şey yapamam. Ama sorduğun sorular var ya binbaşı. Seni öldürmeden önce bu soruları neden sorduğunu öğrenmek istiyorum. Nikolay Gorev adında biri hakkında sorular soruyorsun. Sen kimsin? Adım İşim Razan. Bölüm 75. FBI Genel Merkezi Washington DC 0340. FBI Başkan Yardımcısı Matthew Cage kendini 10 yıl yaşlanmış hissediyordu. Güneş yanığı yakışıklı yüzü solmuş, endişeli kırışıklarla kaplanmış, gözleri son 3 günde bulabildiği 12 saatlik huzursuz uykuyu kanıtlar gibi kızarmış, batar olmuştu. Daha fazla çaba sarf etmeliyiz Tom. Elimizdeki her sopayla karşımıza çıkan her çalılığı araştırmak zorundayız. Önümüzde sadece 8 saat kaldı. Dürüst olalım ki daha da az. Karşısındaki koltukta oturan Tom Murphy, son 3 günde ne bok yediğimizi sanıyorsun diye düşündü. Saygısızlık olarak almayın efendim dedi Murphy. O çalıları tek bir yaprak kalmayıncaya kadar dövdük. DC'deki her sokağa, her aralığı arşınladık. Bildiğimiz her sabıkalıya, pezevengeye, ankesiciye, orospuya ya da kalpazana baskı yaptık. Her bulduğumuz kara deliğe ışık tuttuk. Kuşkulu olduğunu düşündüğümüz her depoyu, içinde kimyasal saklanabilecek her binayı aradık. Herkes elinden gelenin en iyisini, hatta daha fazlasını yaptı. Yoruldular, bitkin düştüler. Onları biraz daha itersen adamları buradan sedyelerle taşımak gerekir. Cage umutsuzluğunu göstermek istercesine ellerini masaya vurdu. Ayağa kalkıp ensesine ovuşturdu. Ensesindeki gerginliği yatıştırmaya çalışarak odayı aşınladı. Ensesi öylesine ağrıyordu ki boynu kopacak gibiydi. Sadece son 2 saatte Beyaz Saray'dan 6, genel merkezden de 4 kez telefon etmişler, araştırmaların ne aşamada olduğunu sormuşlardı. Bu ısrarları onu iyice bitiriyordu. Şu dakikada tek istediği bir yatağa uzanmak, üzerine bir battaniye çekip bir hafta uyumaktı. Beni en çok kudurtan ne biliyor musun dedi DC'nin ışıklarını göstererek. O pezevenkler oralarda bir yerde. Oradalar ve bizim elimizde bulabildiğimiz her imkan, binlerce ajan, tonlarca malzeme, muhbirlere verilecek keseler dolusu para var. Ama yine de en ufak bir iz yakalayamıyoruz. Sence bunun anlamı ne? Ne kadar yetersiz olduğumuz dedi Murphy yorgun. Ya da onların neden iyi oldukları. İşte bu. Benim mantığıma göre bir yerlerde ağzını sıkı tutan birileri olmalı. Bunları tanıyan birileri olmalı. Onları görüp bir alışverişte bulunmuş, sokakta yanlarından geçmiş, benzin istasyonunda benzin vermiş, erzak satmış, taksiyle götürmüş, Hatta bir iş ilişkisine girmiş birileri olmalı. Teröristler boşlukta yaşayamaz. Onun için insanları sedyeyle taşımak pahasına da olsa adamların daha da fazla zorlamalısın Tom. Eğer her çalının ardına baktıysan emin olabilmek için o çalıyı kökünden sök. Her taşının altına bak. Hepimiz yorgunuz, hepimiz bitkiniz. Hepimiz gücümüzün sonundayız. Ama son bir gayret daha göstermek zorundayız. Murphy kendi bitkinliğiyle cebelleşerek sessizce başını salladı. Çözülmesi aylar hatta yıllar alan soruşturmalarda çalışmıştı. Şu anda imkansızı başarması, 8 saatten daha az bir sürede şimdiye kadar karşılaştığı en karışık işi çözümlemesi isteniyordu. Tamam, elinde adam, mevcut tüm ajanlar vardı. Ama üst kattaki ensesi kalınların bir gün olsun sokağa çıkıp bir soruşturma nasıl yapılırmış görmelerini istiyordu. Konunun üzerinde çalışan herkesin sinirleri son raddeye gelmişti. Sadece kahve, korku ve umutsuzluk sayesinde ayakta durabiliyorlardı. Son 4 saatte bitkinlikten hastaneye taşınması gereken 3 kişi görmüştü. Bir başkası kalp krizi geçirmişti. Gece sona ermeden bu baskı yüzünden başka kayıplar olacağı da kuşkusuzdu. Murphy de kendini iyi hissetmiyordu. Göğsünde ağrılar duyuyordu. Bacakları işsizleşmişti. Önündeki 8 saati yıkılmadan tamamlayabilir miydi merak ediyordu. Ondan sonra endişelenmem gerekmeyebilir. Belki de gazla zehirlenip öleceğim. Eski karısı ve iki oğlu Annapolis'te oturdukları için Tanrı'ya şükrediyordu. Orada güvende olmaları ihtimali yüksekti. Yine de sonuca ulaşmak için elinden gelen her şeyi yaptığını biliyordu. Ama Cage ile tartışmaya girmek istemiyordu. Tabii efendim. Cage not defterine uzandı. 10 dakika önceki telefon konuşması sırasında karaladıklarına baktı. Üstelik de kucağımızda ciddi bir sorun daha var. Bu sefer ne olmuş? Basın sürekli Beyaz Saray'ı arayarak Körfez'den çekilen askerlerimiz hakkında soru soruyor. Şimdiye kadar başkanın yarın sabah bu konuda bir açıklama yapacağını, birliklerin hareketlerinin önemli olmadığını, sadece Noel nedeniyle yoğunlaştığını söyleyerek onları oyalamayı başardılar. Oysa Cage duraksadı, not defterine dokundu. Posttan soru sormakta ısrar eden bir kadın muhabir var. Belediye başkanının bürosunu aramış, polis müdürünün peşini bırakmıyor. Ordunun halkla ilişkiler bürosuyla konuşmuş. Bir saat kadar önce bizim başkanla bile konuşmaya çalışmış. 6-7 kere telefon etmiş. Acil olduğunu söyleyerek aramasını isteyen bir mesaj bırakmış. Özel numarayı nasıl bulduğunu Tanrı bilir. Ama işin içinde posta olduktan sonra bunları bulmanın zor olmadığını düşünüyorum. Yine de bir numarayı bu arkadaşından Metropol Polisi Genel Merkezi'nde çalışan Stelman adında birinden aldığından kuşkulanıyoruz. Adamı polis tatbikatları konusunda yönlendiriyordu zaten. Polis müdürü Stelman'ın peşine adam taktıktan sonra herifi bir kenara çekmiş, o kadına bir daha bilgi verdiğini görürse anında işine son vereceğini anlatmış. Eğer Stelman kadına başka bilgiler aktarırsa çok ciddi suçlamalarla karşılaşacağını söylemiş. Kadınla hiçbir şekilde temasa geçmemesini yoksa Metropol Polisi'nin öfkesini çekeceğini bildirmiş. Neden belediye başkanı ile polis müdürü ya da FBI başkanı Körfez'deki askeri hareketlerle onların ne ilgisi olabilir ki? Kadının sorduğu o değil Tom. Posttan başkaları da bu konuyla ilgilense de en azından o şimdilik Körfez'le ilgili hiçbir şey sormadı. Kadın daha çok DC'deki askeri hareketlilikle polis tatbikatları ile ilgili sorular soruyor ısrarla. Bunların altında bir şeyler gizlenmek istediğini, ordu ve polis tatbikatlarında onaylananın çok ötesinde bir şeyler olduğunu biliyor. Bana kalırsa bir şeylerden kuşkulanıyor. Bilmiyorsa da bu hızla devam ettiğinde yakında öğrenecek. FBI patlaması ile ilgili sorular da soruyor. Sanki elinde sağlam ipuçları varmış gibi. Düşündüklerini bir yazarsa insanlar arkasına bile bakmadan kentten kaçar. Tabii Muhammed Raşit ve arkadaşları sokakların ısızlığını görünce kenti boşalttığımızı sanıp bombanın düğmesine basar. Bunun bizimle ilgisi ne? Posttakiler özellikle de böylesi gizli durumlarda sonuna kadar gitmeden işin peşini bırakmazlar. Beyaz Saray kadının güvenlik açısından tehlikeli olduğunu, her şeyi açığa çıkarabileceğini düşünüp çok korkuyor. Ne yapacaklar? Gizli servis adresini, arabanın plakasını ve cep telefonunu buldu. Ajanlardan biri kadını bulmakla görevlendirildi. Kimin görevlendirildiği söylenmedi, ben de sormadım. Niyetleri ne? İnsanların ilgilendikleri konuların konuşulacağı bahanesiyle kadınla bir toplantı ayarlamak. Sonra da bu iş şu ya da bu şekilde sonuçlanana kadar kadının ulusal güvenlik kaygıları nedeniyle emin bir yere götürmek. Aman Tanrım Matt, post böyle bir durumda çıldırır. Muhabirlerinden birini kaçırmak ha? Eğer bunu bir öğrenirlerse Beyaz Saray'ı yıkarlar. Bu benim sorunum değil Tom. Tanrı biliyor ya, yeterince sorunumuz var zaten. Kadının adı ne? Nikki Dean. Washington DC 0355. Adımı duymuş muydun Körsk? Bana Moskova'da adını duymamış tek bir yetkili söyle. Razan depodaki sandıklardan birinin üzerindeki tozu sildi. Oturup bir puro yaktı. Yuden için bitirmek istediği eski bir hesap var demek ki. Ona ne yaptın Körsk? Önemli mi? Değil galiba. Soru sorduğunu duydum. Yuden işte duydu. Sorduğum sorular canını sıktığından değil. O sadece eski bir hesabı kapatma fırsatı gördü. Hepsi bu. Ama soruların benim için çok önemliydi. Neden? Oraya da geleceğiz. Ya Yudenich? O da hak ettiğini alacak. Ama önce seninle konuşacağım. Razan, brosunun ucundaki külü silkti. Tabii öleceğinden emin olduğuna göre merakımı gidermek için bir nedenin olmayabilir. Belki de senin için yapabileceğim şey ölümünün zahmetsiz olmasını sağlamaktır. Sen ve senin gibiler Razan, midem bulandırıyor. Bir hayatı söndürmenin sizin için hiçbir anlamı yok. Razan başını salladı. Beni Yudeniş'le aynı kefeye koyma. Ben kana susamış bir hayvan değilim. Üstelik bu benim işim de değil. Yudeniş sadece bana iyilik yaptı. Tabii ondan intikamını unutmasını da isteyebilirim. Ama benim bildiğim Yudeniş dinlemez bile. Omuzlarını silkti. Pek önemli olacağını sanmıyorum ama yine de bir deneyeceğim. Karşılığında bana Nikolay Gorev'le neden bu kadar ilgilendiğini anlatacaksın. Onu tanıyor musun? Yıllar önce aynı paraşütçü birliğindeydik. Nerede olduğunu biliyor musun? Razan omuz silkti. Halka halka duman üfledi. Bilsem bile söylemezdim. Nikolay Gorev saygı duyduğum ender insanlardan biri. Halkımın kahramanı. Onu ele vermektense kendimi öldürürüm. Özellikle de bir FSB pisliğine. Köskün nabzı hızlanmaya başladı. Nerede olduğunu biliyorsun değil mi? Razan soruyu duymamış gibiydi. Hala cevap vermedi. Gorev'le neden ilgileniyorsun? Söylesem inanmazsın. Bir dene. Bu işte senin bildiğinden çok daha fazlası var işim Razan. Senin gibi benim de Nikolay Gorev'le ilişkim çok eskilere gidiyor. Razan kaşlarını çattı. Bu da ne demek oluyor? Uzun hikaye, istersen anlatırım. Ama önce senden anlatacaklarımın aramızda kalacağına dair söz vermeni istiyorum. Razan prosunu yere attı, üstüne basıp ezdi. Sabrım tükeniyor binbaşı. Üstelik şart koşacak durumda da değilsin. Sana güveneceksem söz vermeni istiyorum Razan. Razan düşündü, sonra başını salladı. Peki, öyleyse madem bu kadar önemli söz veriyorum. Yemin etmelisin. Tanrı şahidim olsun. Şimdi konuş. Ayrım sonu sayfa 582. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Stelman. STELMAN.